Tanrı sevgidir. Sevgi demek, yani erkek kadın arasında da mesela sevgi var. Ya da ben mesela bir malı sevebilirim. Mesela bu malı seviyorum, bunu seviyorum diyebilirim mesela. Yani bazen öyle diyoruz ama. Ama baba, anne babalar mesela bizleri sevmek, yani bu sevgi Tanrı'nın bizleri sevdiği, yani o sevginin bir örnektir, bir modeldir. Anne babalar kendi çocuklarını severken hiçbir şart yok. Hiçbir koşullar yok. Yani o yüzden biz agape diyoruz buna. Agape sevgisi oluyor mesela. Gençken çok rüyalar var. Hatta anneler mesela, yani gençken, yani daha evlenmeden önce ya da yani ufak bir kızken mesela rüya var. Ben ileride şunu yapacağım diye yani düşünüyor ama evlendikten sonra çocuk doğuruyorsa yani bunu yetiştirmek lazım. Bütün hayat boyunca kendisini feda eder. O yüzden yani gençken yani o rüya tamamen duruyor. Sadece yani çocukları için bütün zamanını harcalar ve kendi çocukların kendi rüyasını gerçekleştirmesi için yani çok feda eder. Ama o anne babalar çocuklarını çok seviyor değil mi? Yani o sevgi gibi çocuklar mesela anne babalarını anlarlar mı? Hayır. Sevgi arıyorlar çocuklar ama anne babasının sevgisini iyice anlamıyorlar. O yüzden bazen çocuklar büyüdükten sonra yani çok yaramazlık yapar. Anne babalar çok kızıyor, çok üzülüyor, çok kaygı çekiyor ama yani çocuklarını hiç terk edemez. Bazen mesela anneler ve kız arasında yani sanki düşman gibi yani savaşıyor. Anneler diyorlar ki sözümü dinle diyor ama dinlemiyor, itaatsizlik yapıyor. O yüzden sen git, defol git diye yani çok kızıyor. Ama yani geceleyin eve dönmeyince bu kız neden gelmiyor diye kaygılanıyor. Yani anne babalarının sevgisi tek taraflı oluyor. Yani bütün hayat boyunca böyle sever. Sonra kız mesela yani evlendikten sonra anne babasının yüreğini anlıyor. Ondan sonra yani düşünüyorlar ki ben anne babama çok kötü yaramazlık yaptım. Keşke daha iyi yapsaydım diye düşünüyor. Yani anne babalar bu şekilde sınırsız yani hiçbir şartsız sevgi gösteriyor. Bu agape sevgisi oluyor. Sınırsız oluyor bu. Bazen kızıyor, bazen yani üzülüyor ama yani hemen kayboluyor. Sadece sevgi kalır. Anne babalar bu kadar çocuklarını sever. Tanrı'nın sevgisi aynen bunun gibi oluyor. O yüzden anne babalar ve çocuklarının ilişkisi sanki Tanrı ve bizim ilişkisi gibi oluyor. Tanrı bizi seviyor. Yani bizi severken bize acıyor. O yüzden Hristiyanlık derken yani Hristiyan demek ne demek oluyor? Tanrı'nın sevgisini almış olanlar. Tanrı'nın sevgisini almış ve sürekli arıyorlar ve sonsuza dek alacaklar. Ama insanlar bazen insanın benim tutkusundan dolayı Tanrı beni sevmiyor diye düşünüyor, bana bakmıyor. Bazen bu şekilde şikayet ediyor ve çok kızıyor. Bazen yani itaatsizlik yapıyor ama Tanrı sonuna dek dayanıyor ve sabır ediyor. Ama aslında bu dünyada yani o şekilde davranmak kendisi için faydalı değil. Tanrı'nın sevgisini biz bol bol alıyoruz. Bu sanki neye benzer? Meyvenin olgun olmasına benzer. Ben yani Tanrı'nın sevgisini iyice almasam, artırırsam, yoldan saparsam yani sanki neye benzer? Mesela buğday yani tamamen olgun olması lazım. Yani tamamen sadece kapak yani karmış gibi oluyor. O yüzden bazı araçlarla sürekli Tanrı'yı anlatmaya çalışıyorum. O yüzden pastor Tanrı'nın lütfunu almış olan pastor olması lazım ki kilise elemanlarına yani onu iyice iletebilir. Ama lütuf almamış pastor onun bazı o kadar Tanrı'yı iyice öğretemez. Onun bazı Tanrı'yı iyice anlatamaz. Sadece sanki bir öğretmen gibi öğretebilir. Ama yani baba gibi öğretemez. Siz bebeğin gerçekten Tanrı'nın sevgisini alanlarız. Sınırsız derece sevgi alıyoruz. O yüzden bazen yani istediğimize kadar olmasa da biz Tanrı'nın sevgisine sürekli şükretmeliyiz ve Tanrı'nın sevgisini bol bol almalıyız. Yani iman hayatımız mutlaka Tanrı'nın sevgisini almak gerekiyor. Sürekli Tanrı'nın sevgisini almaya çalışmak gerekiyor. Tanrı'nın sevgisini alanlar başka insanların görüş açısında da mesela evet şu kişi Tanrı'nın sevgisini alıyor diye yani hissedebilir, fark edebilir. Tanrı'nın sevgisini alanlar bu şekilde yani Tanrı'yı sever. Kutsal kitapta da ne diyor? Ben sizi seviyorum, siz de komşularınızı sevin diye söyledi değil mi? Yani Tanrı'nın sevgisini alanlar gerçekten Tanrı'nın sevgisini aldığını tamamen gösteriyor. Yani onun kokusu var. Tamamen gösteriliyor. Ben bizim kilise elemanlar hakkında dün de yani bir kişi tarafından şunu işittim. Sonraklar çok dua ediyorlar ve lütuf aldım diyorlar ama sevgi yok diyor. Bunu işittiğim zaman çok üzülüyorum ve utanıyorum. Sevgi yok diyor. O yüzden yani bir yaşlı kadın var. Yani diyor ki 15 yıldan fazla bizim kiliseye katılıyorum diyor. Yani sen kiliseyi sevebilirsin. O da diyor ki onlar beni sevmiyor. Ben nasıl seveyim diyor. O yüzden herkes sevgi arma istiyor. Herkes sevgi arma istiyor ama kendisi sevmiyor. Sevin diyor. O yüzden Tanrı'nın sevgisini aldıysam ben sizi sevdiğim gibi siz de komşularını sevin diyor. O yüzden biz Tanrı'nın sevgisini alıyorsak bunu kabul ederek gerçekten tecrübe ediyorsak yani sevmek zorunda oluyoruz. O yüzden biz müsteyi almak demek yani Tanrı'nın sevgisini aldı demek oluyor. O yüzden bu müsteyi başka insanlara duyurmak lazım. Yani göstermek lazım. Bu sevgi oluyor. O yüzden biz Tanrı bizim ruhumuz nasıl sevdiğini bilmemiz lazım. Kendisi Tanrı'nın sevgisini kabul etmediği için kendisinden sevgi gösterilmiyor. Bizim yani imanlar gerçekten başka insanların canını gerçekten sevmemiz lazım. Biz insanlar olarak düşündüğümüz zaman çok sıkıntılı, çok yorgun ama yani bunu yenmek lazım. Anneler çocukları ne kadar yani yani bakmak için çok zorluk çekiyor değil mi? Ama yani anneler çocuğunu çok seviyor ve sabreder. Aynı şekilde Tanrı bizi seviyor. Biz de o şekilde sevmemiz lazım. Tanrı sevgidir. Yani onun sevgisini nasıl, yani Tanrı kendi sevgisini nasıl gösterdi? Bize acıdı diyor. Bize merhamet gösterdi diyor. Tanrı bizi sevdiği zaman bize acıyor. Bu yüzden kendi biricik oğlunu dünyaya gönderdi. Çünkü niçin? Yani zavallı insanları kurtarmak için. Bu yüzden Tanrı bize iman verdi. İsa Tanrı'nın bize sağladığı imandır. O yüzden biz İsa'ya inanın diyoruz değil mi? Tanrı'nın bize verdiği o sevgi, o sevgiye inanın diyoruz. Tanrı'nın verdiği iman, yani Tanrı'ya inanın diyoruz. O yüzden siz ve ben Tanrı'nın sevgisini alabilmemiz lazım. Ama herkes sadece benzir. Sanki boş inanç gibi. Boş şeylere inananlar kendi kaderi mesela ya da yani mutlu yaşamak için sadece yani boş inancına inananlar yalvarıyorlar. Aynen yani onun gibi. Bugün Tanrı'ya gelerek Tanrı'ya hizmet edenler Tanrı'nın sevgisini kabul etmiyorlar. Kendi benin tutkusuyla yaşıyorlar. Bu ise kutsal kitap bu benin tutkusu ne kadar tehlikeli olduğunu anlatıyor. Bu tutku günah. Sonra günah oluyor. Günah çoğalınca ölüm oluyor diyor. O yüzden biz sadece Tanrı'nın sevgisini almamız lazım. Tanrı İsa Mesih'i dünyaya gönderdi. İsa bu dünyaya geldi ve ne yaptı? İsrail halkı mesela Sinan Dağı'nda Tanrı'nın vahiy ettiği o buyruklarına göre yani tekeller, buharlar kestiler ve ondan sonra yani 1500 yıldır yani milyonlarca hayvan kesti. Niçin? Yani tekeller, danalar böyle yani keserek kanını döktü. Çünkü onlar lanet aldığı zaman Tanrı'nın kızgınlığı yani varken yani onların yerinde yani o tekerler ve danalar lanet alıyor. O yüzden yani onların yerinde koyunlar, tekerler, danalar onların yerinde öldüler. O zaman İsrail halkı özgür kılındı. Ama bunun etkisi sadece bir yıl sürdü. Yani her yıl tekrar tekrar bu kurban kesildi. Birçok yani koyun kesildi. 1500 yıldır Yeruşalim'e İsa Mesih geldiği zamana kadar bu sürekli tekrarladı. Yani bu İsa Mesih ile ilgili bir belirti, ön belirtisi. Yani Tanrı'nın kuzusu. Sizin kestiğiniz o kurban yani o kuzu aracılığıyla siz her yıl günahınız bağışlandığınız gibi yani bu İsa Mesih ile ilgili bir belirtisi oluyor. O yüzden İsa Mesih sonra geldi ve Tanrı'nın kuzusu olarak kanını dökecek. Yani onu sürekli tekrar tekrar her yıl yani onlar gördüler. Ve uzun zamandır bunlar sanki yani koyun bir kurban oluyor. Koyun aracılığıyla özgür kılındığını düşündüler. Ama bu sadece model oluyor. Hayvanın kanı insanın günahını başlatamaz diyor. O yüzden Tanrı günahsız bir kişiyi bu dünyaya gönderdi. Ve onun aracılığıyla yani onun çamıta ölmesini sağladı. Ondan sonra artık yani koyun kesmediler. O güne kadar yani yapılan bütün şeyler bir gölgedir. bir belirtidir ama İsa Mesih geldi ve çarmıhta öldü ve kanını döktü ve sonsuz artık ebediyen yani bu kurban kesilme olay tekrar olmadı. O yüzden siz bebeğin Tanrı'nın Tanrı'nın buyruğuna göre biz Tanrı'nın verdiği İsa'ya inanıyoruz. Tanrı babacığım. Yani İsa'ya inanarak Tanrı'ya baba diye ikrar ediyoruz. Ama imanlar ve imansızlar ne fark var? İmanlar yani imansız insanlar Tanrı'ya baba demez. Tanrı yok diyorlar. Yani bu halde Tanrı'ya baba derse bir deli adam oluyor. Ama o yüzden onlar Tanrı'ya baba demezler. Tanrı'ya diyemezler. Ama biz İsa'ya inananlar, İsa'ya inanarak Tanrı'ya baba diyoruz. Baba diye çağırabilen bu iman yani nasıl geldi? Nasıl geldi? İsa Mesih çarmıhta gerilerek günahımızı bağışlattı. Yani kendisi fidye oldu. Yani borcumuzu tamamen kendisi ödedi. Günahın ücreti ölüm oluyor. Sonsuza dek canımız cehenneme yani atılması gerekiyordu. Orada mahvolmak zorunda idi. Ama günahın ücretini o ödedi. Leviler 17-11'de yani o ayeti okuyorsanız kanda yaşam var diyor. Kan insanın günahını bağışlatır diyor. Yani günahı bağışlatır diyor yani. O yüzden borcumuzu tamamen kendisi ödedi. Yani insanlar diyorlar ki bugünlerde ilahi olarak onu diyorlar ve ama inanmıyorlar. Çok ilginç. İnanmıyorlar. Kanda yaşam var. O yüzden o kan insanın günahını bağışlatır. O yüzden biz ruhumuz şimdiden ölmüştür. Yani yaşam yok. Mesela madde ve para yani değer aynı ama şekil farklı. Parayla o malı aldığı gibi biz Tanrı kendi kanıyla Tanrı'nın kanıyla ölmek zorunda olan ruhumuzu satın aldı. Yani o kanını dökerek satın aldı. Dolayısıyla o çarmıhta öldü. O yüzden yani çarmıhta yani sıkıntı yani çektiğini düşünün demiyorum. O çarmıhta ölmek, onun çarmıhtaki ölüm kendisi yasal olarak yani kendisi öldü. Ve tıbbi olarak tamamen öldü. Tamamen yani ama ceza alarak yani o günahsız olduğu halde ceza aldı. Yani idam cezasını aldı. Öldü. İnsanlar o şekilde onu öldürdü ama Tanrı neden böyle olduğunu biliyor. Tanrı onun günahsız yani kişi olduğunu biliyor. O yüzden o kanıyla günahtan ölmüş olan bizleri yani onun kanıyla satın aldı. Dolayısıyla siz ve ben İsa'ya inanıyor mu? Yani demek İsa çarmıhta ölüp dirildiğini inanıyor musunuz? Anlamına geliyor. Yani o kanla biz bağışlandığımıza inanıyor musunuz? Demek oluyor. Siz buna inanıyorsanız amin deyin. O zaman siz İsa'nın yani İsa çarmıhta ölmeden önce biz günahkardık. Yani günahkar demek, biz mesela araksa olarak ya da ettiksel olarak yani bir kusur var. Yani diyoruz mesela diyebiliriz. Ama Tanrı'nın önünde günahkar demek ne demek oluyor? Tanrısız adam anlamına geliyor. Tanrı'yı tanımayan bir adam. Tanrısız bir adam. Yani buna günahkar diyoruz. Yani onun ruhunda Tanrı yok. O yüzden imanımız ne oluyor? Ben babada, baba bende olduğum gibi. Yani siz de babadasınız. Yani İsa Mesih söyledi. Bunu kabul etmek oluyor. Bunu kabul etmeyenler mesela imansız insanlar, yani Tanrı yok. O yüzden günahkar oluyor. Günahkar demek cehenneme attırılacak kişi anlamına geliyor. Ama biz İsa'ya inanarak İsa'nın adı nedir? Biz İsa'ya inanarak İsa adına sahip olduk. Şimdi artık ben yani o ada sahip oldum. Onun adına inanarak kabul edenler Tanrı'nın çocuk olma hakkını verdi diyor. Yani bu kişi artık Tanrı'ya baba diyebilir. Yani siz günahkardınız ama şimdi İsa'ya inandınız. Şimdi artık günahkar değilsiniz. Artık Tanrı'nın çocuğusunuz. Tanrı günahkarı Tanrı çocuk yapmadı. Günah tamamen yani kaldırıldıktan sonra, günahtan özgür kılındıktan sonra, akradıktan sonra yani Tanrı'nın çocuk yaptı. Doğrusuz insana Tanrı'nın çocuk demiyor. Yani bunu iyice bilmemiz lazım. Kutsal kitapta diyor ki ağzındaki sözle kurtuluyorsunuz ya da ağzındaki sözle yargılanırsın diyor. O yüzden ağzımızla ikrar etmek ya da inkar etmek bu ne kadar çok önemli. Yani ağzımızla ne söylüyorsa ona göre cehennem ya da cennet oluyor. Yani ruhsal dünya çok yani net oluyor. Çok yani açık oluyor. O yüzden ben İsa'ya inanıyor muyum? Ben İsa'ya inanıyor muyum? O zaman günahkar değilim. Siz İsa'ya inanıyorsanız amen deyin. Günümüzde mesela şarkıcılar yani A diye çok çok bağırıyor yani. O şekilde siz de amen derken çok yani bağırarak amen deyin. O zaman siz günahkar mısınız? Günahkarsanız amen deyin. Günahkar değilsiniz değil mi? Çünkü İsa'ya inanıyor musunuz? İsa'ya inanıyorsak biz günahımızdan bağışlanıyoruz. İsa'nın adı kendisi nedir? Matta 1. bölüm 21. ayette yani kendi halkını günahtan kurtaran kişi anlamına geliyor. Kurtuluş anlamına geliyor. O yüzden ben o ada inanarak kabul ettik. Ben şimdi artık kurtulmuş olan kişiyim. Ben doğru yani sayılan kişiyim. Siz İsa'ya inanıyor musunuz? İnanıyorsanız Tanrı'ya baba diyebilirsiniz. Hakkınız var. Yani siz İsa'ya inanıyorsanız amen deyin. O zaman Tanrı'ya baba diyorsunuz. Baba Tanrı. Üç kere diyelim. Baba Tanrı. Baba Tanrı. Baba Tanrı. Baba Tanrı der. Baba Tanrımız diyoruz. Yani mesela bizim babamız oluyor. Mesela sizin çocuğunuz mesela 8 tane ya da 7 tane diyelim. O zaman benim babam demiyorsunuz. Herkes benim babam yani kardeşimin babası yani ağabeyimin babası yani bizim babamız oluyor. O yüzden bu dünyada bulunan kiliseye eklesiya diyoruz. Mesela Tanrı'nın çağırdı, Tanrı'nın seçtiği yani şey oluyor. Bu Rabbin bedeni oluyor. Rabbin bedeni oluyor. Rabbin bedeni bütün üyeler yani birlikte oluyor. O yüzden biz derken kilise oluyor. Kilise oluyor. O yüzden babamız. Bizim babamız. O yüzden kilise de kendi başına yani iman hayatını sürdürüyorsa bizim babamız ikrarı olmaz. O yüzden kiliseye kutsal ruhu verdi. Dolayısıyla yani bizim babamız diyenler her zaman kilise denen Rabbin bedeni olan kiliseyi her zaman düşünmesi lazım. Her zaman düşünmesi lazım. Dolayısıyla tek başına yani iman hayatını sürdüremez. 2-3 kişi birlikte oluyorsa ben her zaman oradayım diye Tanrı söylediği gibi biz tek başına iman hayatımızı sürdüremeyiz. Yani her zaman beni mesela buraya götüren var. Yani benim götürdüğüm kişi var. Baptist yani aldığımız zaman tek başına yani su içine girip çıkmaz. Yani Baptist veren var, Baptist alan var, ondan sonra tanıklar var. Dolayısıyla birçok insanların önünde baptist yani vermesi lazım. Bu şekilde kutsal kitap öğretiyor. Biz oluyor. Mesela herhangi bir kişi olsun tek başına yani su içine girip çıkarsa yani baptist su içine girip çıkarsa kurtulacak diyebilirdi ama İsa adıyla baptist verin diyor. O yüzden baptist veriyor. Ve tanıklar olması gerekiyor. O yüzden her zaman biz yani derken çok önemli oluyor bu. Ama yani biz Tanrı babamız diyoruz ama kiliseyi yani düşünmüyorlar değil mi? Yani o yüzden ben pastor yani olduğum için gerçekten yani şükrediyorum. Çünkü bütün hayat boyunca ben dua ettiğim zaman biz diyorum. Yani ben tek başım yalnız değilim. Benim sonraklar var, sonrak kiliseliler var. Yurt dışında olsun, burada olsun. Her zaman ben yani babamız derken ben rütüp almam lazım ki kilisemiz rütüp alabilir. Ben sağlıklı olmam lazım ki yani kilisemiz sağlıklı olabilir. Ben her zaman kutsal ruhla dolu olup güçlü olmam lazım ki kilisemiz yani güçlü olabilir diye her zaman düşünüyorum. Kilisenin önünde bir heykel var. Yani taşlar böyle biriktirdiği. Bazı insanlar şöyle diyor, bu acaba duvar mı? Bu nasıl bir heykel oluyor? Ben de yani bu heykele pis denen adını verdim, adını koydum. Yani imansız insanlar bile yani bunu işitince evet yani doğru diyorlar. Çünkü yani ufak taş, büyük taş, uzun taş, yani küçük taş, kısa taş. Yani hep birlikte yani biriktirilmiş. Yani biz derken yani iyice anlıyor. Evet doğru. Sanki yani doğru diyorlar. Çok ilginç diye düşünüyor. Yani biz oluyor. Gerçekten ben yani o heykele baktığım zaman çok sevincim var. Yani biz. O yüzden kilise yani uzun bir şey de var. Kısa bir şey de var. Küçük bir şey de var. Büyük var. Küçük var. Yani tamamen yani birleşip bir oluyor. Biz oluyor. Aramızda İblis girmemesi için dua etmeliyiz ve çok gayretle kilise için çalışmalıyız. Bu şekilde biz denen kilise var. Pastor sadece yani biz diye düşünmüyor. Yani sizler de yani kilise görebilirler de normal imanlar da yani bizim kilise, bizim kilise diye düşünmek gerekiyor. Bazı insanlar bizim kilise diyorlar ama kiliseye bir şikayet varsa yani çok ilginç pastora şikayet ediyor. Yani pastor ne yanlış bir şey yaptı ki ama yani pastora yani şikayet ediyor. Sonuç olarak yani kendisi için ruhsal olarak zararlı. Yani hiçbir faydası yok. Kutsal kitapta mesela meshedilmiş bir kişinin saçını kesmesin diyor. Yani saçlarını kesme diyor yani. Siz ölçü almayın diyor. Sadece dua edin, sadece bereketleyin diyor. O zaman yani onların yani Rab ölçü alacak diyor. Ben Tanrı'nın sözüne göre ben ölçü almıyorum. meshedilmiş kişinin saçını kesmeyin diyor. Hiçbir yani hiç bir tane saç olsun yani kesmemek gerekiyor. Niçin? Çünkü ruhunuz için. Dolayısıyla o sizler için dua ediyor diyor. Sanki kendisi tövbe etmesi gereken kişi gibi o kadar yalvarıyor diyor. O yüzden onları kaygı çektirmeyin diyor. Yani diye Kutsal Kitap uyarıyor. Benim için sadece biz değil, sizin içinde de yani biz oluyor. Hep birlikte bizim kilise bizim tanrımız diyelim. Bizim kilise bizim tanrımız. Yani biz çok önemli. Biz derken bu çok önemli. Tanrı'ya baba diyebilmek, İsa Mesih içinde ona iman edenler onların ağzından çıkan söz oluyor. Yani günahkar değil. Oysa biz acaba mesela biz iman hayatımızı sürdürürken mesela hata yapıyoruz bazen. Yani bedenimizden dolayı mesela. O zaman gerçekten dua ettiğimiz zaman mesela tekrar kutsal yasa önünde diz çökerek ben günahkarım diyorlar mesela. Korkudan mesela günahkarım diyor. Ama orada gerçekten önemli olan nedir biliyor musunuz? Biz baptist olduktan sonra biz günahkar değiliz artık. Yani yeni antlaşma kutsal kitabın hangi yerde baptist aldıktan sonra günahkarım diyen acaba var mı? Hiç yok. Yani bu asırla yani ağzıyla yani bunu dememek lazım. O zaman İsa'nın kanını tamamen inkar etmiş oluyor. Ama yüreğimizde mesela çok üzüntü var değil mi? Yani günah işleyince. Mesela yani yaşlı bir baba yani bar diyelim. Geçmişteki Koreliler mesela yani her gün yani babasına selam söyledi ama bugünlerde yani birlikte yaşamıyorlar. Yani çok zor. Görüşmek çok zor. O yüzden yani babasına üzülüyor. Kendi babasına iyice saygı göstermediği için, selamlaşmadığı için yani iyice yapmak gerektiğini yapamadığı için yani öyle yani üzülüyor ama kimlik değişmiyor. Kimliği değişmiyor. Onun hala onun çocuğu oluyor. Kendi yaptıkları biraz kendi yaptıklarından üzülebilir. Ama yani kimliği hala onun çocuğu oluyor. Biz mesela imanlı olarak günahkarım derken yani kimliğimiz günahkarız demek değildir. Yani üzülüyorum demek anlamına geliyor. Beni bağışla anlamına geliyor. Tanrı beni terk ettiği anlamına gelmiyor. Yani böyle düşünürse çok yani tehlikeli oluyor. İbraniler kitabında ne diyor? Gerçeği bildiren bir gerçek anladıktan sonra bile bile günah işlerse artık kurban yok diyor. Sadece onun için ateş bekliyor diyor. Yani cehennem bekliyor diyor. Bu ne demek oluyor? Bile bile günah işlemek derken ben günahkarken Tanrı ve benim Tanrı ve ben tamamen düşmandı. Yani o hale tekrar döndüğü anlamına geliyor. Bile bile günah derken geçmişteki o haline geldiği anlamına geliyor. Tamamen geçmişe dönmüş anlamına geliyor. O zaman tekrar iyileşemez anlamına geliyor. O yüzden kutsal kitapta en tehlikeli olan nedir? İlk sevgiyi kaybederse tamamen iyileşmek çok zor oluyor. Nereden kopmuş olduğunu iyice düşünerek tövbe etmek lazım diyor. Yani kutsal kitap bunu çok uyarıyor. Ama günümüzde insanlar yani gerçeğe göre iman hayatını sürdürmüyor. Kendi isteğine göre iman hayatını sürdürüyor. Biz gerçekten Tanrı'nın isteğine göre iman hayatımızı sürdürmek lazım. Biz gerçekten mutluyuz. Çünkü kilisemiz iyice bu konuda eğitim vermeye çalışıyor. Sizin imanınız o yüzden baya çok sağlam. Ama niçin birdenbire siz bedeninizden dolayı, Elçi Paulus da mesela Romalılar 7. bölümde ben Tanrı'ya hizmet eden ruhum var ve benliğine göre yaşamak isteyen bu benlik var diyor. Ve benlik ve ruh savaşıyor diyor. O yüzden biri doğru şey yapıyor ama öbürü yanlış bir şey yapıyor. Ölünce de sürekli bu savaş var. O yüzden ben ne kadar zavallı kişiyim diye demiştir. Elçi Paulus. Ben çok zavallı kişiyim demiş. Bu ölüm bedenimde kim beni kurtaracak diyor. Yani ölünceye dek bu savaş devam ediyor. Ama o yüzden Tanrı'nın lütfuna şükrediyorum diyor. Ama ben gerçekten Tanrı'nın bana verdiği lütfunu gerçekten lütfuna dayanıyorum. Siz mesela yani çalışırken anında mesela iş iyiye gitmiyor ve çok sıkıntı çekiyorsunuz. Acaba günahımdan mı acaba? Rahat benim günahkarım dediğiniz zaman yani o an kendi imanı Tanrı beni terk etti. Bende Tanrı yok diye yani düşünüyorsanız yani bu bile bile günah işlemiş oluyorsunuz. Yani o yüzden biz herhangi bir sıkıntılar gelse de mesela ne kadar zor olsa da Tanrı beni terk etti. Bende Tanrı yok diye düşünce asla olmamak gerekiyor. Yani öyle değilse İblis saldıracaktır. İnsanlar niçin iman etmiyor? Çünkü mafa gidenler olduğu için. 2. Korintiler 4:3'te bu şekilde anlatıyor. Yani mafa gidenler yani asla inanmıyor diyor. Ve 4. ayet ne diyor? Onlar anında inanıyor ama sonra yani yolunu şaşırıyor. Bu niçin? Çünkü İblis dünya ilerler onların yüreğini karıştırdı diyor. Ve iman etmesin diye tamamen atüstü etti diyor. İsa Tanrı'nın öz görünümüdür diyor. Tanrı bir ilahtır, Tanrı ruhtur. Ama beden olarak geldi ve kanını içti. Yani Tanrı bir ilah yoktu. Tanrı tek Tanrı'dır. Biz Tanrı biricik oğlunu gönderdi ve kanını döktü. Söz beden olarak geldi. Kan olarak geldi ve kanını döktü. O kandan dolayı biz günahımızdan bağışlandık. Yani çöle çıkanlar artık Mısır'a dönmemek lazım. Kızıldeniz'i tamamen geçittiler İsrail halkı. Şimdi artık geriye dönemez. Yani çöle çıktıktan sonra Mısır'ı düşünenler mahvoldular. Bunu biliyorsunuz. Biz bile bile günah işlememeliyiz. Siz acaba yani zorluk çekerek Tanrı acaba beni terk etmeyi ben günahkarım diye söylerseniz bu yani bile bile günah işlemiş oluyorsunuz. Biz Tanrı'nın önünde yani tövbe ettiğimiz zaman Tanrı'ya yanlış yaptığı için yani ona tövbe etmiş oluyorsunuz. Yani Tanrı'yla ilişki tamamen kesilmiş falan değildir. Tanrı'yla ilişkisi tamamen kesilmiş değil. O yüzden kanun gücüyle biz günahkar yani kimliğini tamamen terk ettik. Şimdi artık Tanrı'ya baba diyoruz. Bunu mutlaka korumamız lazım. Asla korumamız lazım. Eyüp kitabında, Eyüp 1. bölümde Eyüp'ün çocuklar, mesela 10 tane çocuklar var. Ama onlar doğum gününde şölen yapıyor. Çünkü zengin adam olduğu için. O yüzden yani her doğum gününde yani sürekli şölen yapıyor. Onlar toprandıkları zaman çok sevinçli. Çünkü zengin bir adamın çocukları yani şölen yapılıyor. Ama yani şölen yaptıktan sonra Eyüp Tanrı'ya diz çöküp günah kurbanı kesti. Çünkü şölen yaptığı zaman acaba Tanrı'ya günah işlemiş miydi diye sürekli yani kurban sundu. Ama yine de yani duvar, yani onun evinin duvarı tamamen yıkıldı ve hepsi öldü. Niçin? Çünkü Rabbin kanı olmadığı için. Rabbin kanı olmadığı için. Bu dünyada insanların görüş açısında yani herkes doğru insandı. Ama İsa'nın kanı olmadan kimse doğru olamaz. Siz bebeğin bile bile günah işlememek gerekiyor. Hep birlikte dilerim. Tanrı babacığım. Siz mesela baba diyebiliyorsunuz. Bu çok harika bir imandır. Tanrı'nın bize verdiği bir hediyedir. Tanrı babacığım. Ondan sonra Rab kamçılanarak hastalığın iyileşti diye söyledi. Yani kamçılanarak siz iyileştiniz diye söyledi. Yani kamçı derken ufak bir sopa anlamına gelmiyor. Yani Grekçesi morofi oluyor. Çok tehlikeli, öldürebilen, bir kere vurarak tamamen öldürebilen, çok korkunç bir yani vuruş oluyor, dayak oluyor yani. Yani ben bir kitap okudum. Mesela deriye bir cam parçaları yapıştırıyorsunuz. O yüzden onu vurarsa mesela tamamen insanın eti tamamen parçalanır. Çok korkunç bir yani kamçı oluyor. Yani o günahkar olmadığı için lanet almaması gerekiyor ama o bizim yerimizde dayak yedi. O yüzden siz iyileştiniz diye kutsal kitap ta yazırdı. Dolayısıyla biz hastayız ama Rab İsa Mesih yerimizde kamçılandı ve hastalığım tamamen iyileşti. O zaman ben kimim? Ben artık hasta değilim. Günümüz şimdi artık biz uyanık olalım. Ben hasta değilim. O kamçılandı ve şimdi artık ben iyileştim. Ben iyileştim, o yüzden ben yani artık yani biz yani yememiz lazım. Biz yememiz lazım. Dolayısıyla yani yatakta götürülen bir pelçe adam vardı. Ona dedi ki rahat olun. Günahım bağışlandı dedi. Hastalığın tamamen iyileşti. O yüzden sen yatağını sen kaldır ve yürü diye söyledi. Yani kendisi yenmek lazım. Bethesda denen bir göl vardı. Yani orada oturan 38 yıldır yani pelçe olan bir adam vardı. Yani Rab ona sen iyileşmek istiyor musun? Evet, iyileşmek istiyorum. Beni götüren yok. Ben su içine girmem lazım ama yani başka insanlar benden daha hızlı giriyor. Ben artık ümidim yok. Kendisi kötürüm olduğunu yani sürekli düşünüyor. Rahat olun dedi İsa Mesih. Şimdi artık yatağını kaldır ve sen yürü dedi. Rab İsa Mesih kamçılanarak sen iyileştin. Şimdi artık sen hasta değilsin. Sen yürü. Biz mesela Çegün denen bir yani kişi var bu bizim kilisemizde. Çorlap eyaletinde yani yaşayan bir kardeş ölüyor. Onun evinde eşimle yani toprantı sürdürerek, toprantı yaparak 2 gün kaldım. Yani hepsi felçliydi. Bütün beden felçliydi. Yani Cheonggyu denen bir kardeş var. Yani o öğrenciyken ben onunla birlikteydim. Tamamen felçliydi. Yani bedeni hiç hareket edemiyor. Tamamen felçli. Ama toplantıda rütü vardı. Yani benim ağzımla çıkan Rab'in sözüne tamamen inandı. Rab kamçılandı ve senin hastalığın iyileşti denen sözüne tamamen inandı ve şimdi artık hasta değil. O yüzden sen yürüyebilirsin. Sen bunu yapabilirsin. Bunu yapmak lazım. Ama toplantı bittikten sonra yani kendisi sürekli oturuyordu ama bu adam yani iyileştiğine tamamen inandı. Ondan sonra kalkmaya çalıştı. Bütün beden yani felçliydi. Ama yani o yüzden çocuğu bile doğuramadı. Ama yani kalktı. Evlilik töreni var diye sonra davetiye geldi. Sen mutlaka katılman lazım diye. O yüzden ben yani İri denen bir şehir var. Oraya kadar yani gittim. Orada yani yürüyerek yani kendisi girdi. Ben de çok ağladım. Evlilik törene girerken geçmişte kötülüğümdü. Ama yürüyerek yani girdi. Ben de çok etkilendim. O yüzden sonra çok sevindim. Bana diyor ki ayak parmağıma bak dedi. Yani ağrısı vardı ama yani kalkmaya çalıştı. O zaman yani senin sözüne göre şimdi artık yani sen yapman gerekiyor dediğin için sen yatağını kaldırıp yürümen lazım dediği için ben yani çok çalıştım. Ayağım parmağım yani onu hareket etmeye çalışıyor ve tamamen yürüyebildi. Şimdi artık yani çocuğu da doğurdu. 5 tane çocuk var artık. Çok harika. O yüzden yatağını kaldır ve yürü. Yani dün bir kadın vardı. Kilisenin önünde dua eder misiniz dedi. Yani kendisi belini kullanamıyormuş. O sen dua ettim. Ne hissediyorsun? Nasıl? Evet iyi hissediyorum dedi. Şimdi artık kalkın. Belim ağrıyor diyor. Hayır kalkın. Belim ağrıyor. Tekrar otur. Kalkın dedim. Kalkın dedim. Nasıl? Çok garip. Ağrım yok dedi. O yüzden niçin ağrısı var? Geçmişte ağrıyordu. Niçin yani sürekli geçmişteki o ağrısını taşınıyorsunuz? Ben yani bu ayeti okudum. Şimdi artık sen yani hasta değilsiniz. Hastalığın iyileşti. Şimdi artık hastalık gitti artık. Sen artık bunu yenmek lazım. Bunu sen kendi kendine yani bunu yenmen lazım. Mesela yani bir kötürüme sen yatağını kaldırıp yürü derse başka insanlar deli diyecekler değil mi? Yani 38 yıldır kötürüğümdü ama sen yatağını kaldır ve yürü diye İsa Mesih söyledi. Ben geçmişte anlatmıştım. Ben hasta değilim. O yüzden insanlar bana bakarak sen hastasınız nasıl yapayım diyor. yani sen hastasınız diyor. Ben de yani çok yani kötü hissediyorum. Ben hasta değilim. Ben bir sakatım yani. Mesela kanser hastalığı çok yani ağır olunca ne zaman öleceği belli değil. Ama yani sakat değil. Mesela yani park yerinde mesela sakatlar için özel bir park yer var. Orada yani kanser hasta olan yani oraya park ederse para ceza yani ödemesi gerekecektir. Yani sakatlar için arabada böyle yani böyle işaret yapılıyor ve park özel bir yerde park edebilir. Sakat adam derken bütün hayat boyunca kendisi yani getirmesi gereken bir yani eksiklik oluyor. Ben bir haftadır mesela diz çökerek mesela oturuyorsam tekrar kalkamam. Yani kötürüm olurum çünkü yani benim sinirim tamamen felçli oldu. O yüzden yani sabah erkenden sürekli hareket etmeye çalışıyorum. Ben zayıf noktalarımı kendi kendime yenmeye çalışıyorum. Kör adam da mesela piyano çalabilir. Yani göremiyor ama yani yenmeye çalışıyor. Aynı şekilde İsa Mesih, sen bağışlandın. Şimdi artık yatağını kaldır ve yürü. Ağrıyorum ben yani oturuyorum ben kalkamıyorum derse kalkamaz. Sen İsa'ya inanıyor musun? Gerçekten İsa'ya inanıyorsanız sen hasta değilsiniz. İsa'ya inanıyorsanız amen deyin. Yüksek sesle İsa'ya inanıyorsanız amen deyin. O zaman siz hasta değilsiniz. Niçin? Çünkü Rab kamçılandı ve sen iyileştin. Rab kamçılandı. Yani o söz beden olup geldi ve kamçılandı. Yani buna inanıyorsanız amen deyin. O zaman yani sen iyileştin. Şimdi artık yani ağrı varsa nasıl yapmak lazım? Bunu yenmek lazım. Ama hasta diye düşündüğü için sürekli sorun çıkar. Kutsal kitap ne diyor? Onlar niçin büsteye inanmıyorlar? Dünyalılar yani onları karıştırıyor diyor. Yani İsa Mesih Tanrı'nın şürettidir diyor. O beden olup geldi ve çamata öldü ve dayak yedi. Yani bunu karıştıran İblis sürekli karıştırıyor. O yüzden sürekli sıkıntı çekiyor. O yüzden bu şekilde bahs verdiğim zaman amen, amen, evet ben hasta değilim, amen yani diyor ama hastalar çıkın derse yani çok yani hızlı şekilde çıkıyorlar. Ben hasta değilsin dedim. Hayır ben hastayım. Yani çünkü el almak için yani bundan vazgeçiyor. Bu şekilde kurunas insanları nasıl yani davranmam lazım. Siz İsa'ya inanın. İsa'ya inanıyorsanız amen deyin. Siz günahkar değilsiniz. Siz İsa'ya inanıyorsanız amen deyin. Siz hasta değilsiniz. Şimdi artık günahkar olmadığınız için Tanrı'ya hizmet edin. Günahkar değilseniz Tanrı'ya hizmet edin. Günahkar değilseniz Tanrı'ya hizmet edin. Siz hasta değilseniz bunu yenin, yürüyün. Yatağını kaldırın. Ben birkaç yıl önce yani değnek kullanmazsam düşüyorum. Değneği kullanıyorum. Daha rahat oluyor. Ama Josangu denen bir yani kilise görevlisi var. Diyor ki yani kendisi bir gün değnek kullanmış. Ondan sonra bütün hayat boyunca değnek kullanıyormuş. Yani değnek çok rahat. Biraz daha emniyetli oluyor. Çünkü yolda yürürken daha emniyetli. Ama değneği yani atıyorsam biraz rahatsız oluyorum. Belki düşebilirim diye düşündüm. Ama onun sözünü işittikten sonra ben yani bunu tamamen terk ettim değneği. Şimdi artık değneği kullanmadan iyice yürüyebilirim. Biz bunu yenmemiz lazım. Ben de gerçekten yatağını kaldırın dediği gibi değneği terk edip yürüyün. Yani bu söze itaat ettiğimiz zaman yani bunu gerçekten yapabiliriz. Ben sakat bir adamım. Ben hasta değilim. O yüzden siz mesela bazen insanlar yani ilaç veriyor bana. Bunu yememem lazım. Lütfen yani ilaç vermeyin. Parayı verin. Bunun yerinde. O yüzden biz önce imana sahip olmamız lazım. İsa'ya inanıyorsanız amen deyin. O kanını döktü ve kamçılandı. Yani buna inanmak lazım. Biz bu dünyadaki herhangi bir dinle farklıdır. Yani biz İsa'ya inanan kişiyiz. O kanını döktü ve kamçılandı. Buna inanıyoruz. İsa en son sofrada 33 yıldır burada yaşadı ve bu dünyadan ayrıldığı zaman en son gün öğrencilerle birlikte yani sofra. Yani öğrencilerle her zaman yemek yiyordu ama en son sofrada bağız verdi. En son bağız ne olduğunu biliyor musunuz? Ne demiş? Kanımı iç. Yani bu Rabbin en son mesaj oluyor. Gerçekten yani derin derin düşünün. Onun en son mesaj kendi kan sesi. Bütün bedenini yani kan çamur kanını dökerek yani öldü değil mi? Yani o kan sesi oluyor. Abel'in kan sesi Tanrı'ya iletildiği gibi İsa'nın kan sesi en son bir mesaj oluyor. Siz ve ben neye inanıyoruz? İsa'nın en son kan sesine inanıyoruz. O en son mesaja inanıyoruz. O yüzden yani ağacından çıkan bir yani şarabı içti. Ama şimdi artık gökten gelen kanını içeceksiniz dedi. Biz şimdi Rabbin sofrasını yaparken şarap içiyoruz. Ve bu yani Katolik kilisesinde bu yani İsa'nın kanı diyor. Ama böyle değil. Yani bu tam İsa'nın kanıdır diyor. Ama öyle değil. İyice bilmemiz lazım. Şimdi artık biz yani asmadan çıkan ürününden içmiyoruz. Yani bunu anın diyor. Bazı insanlar mesela bir kişi yani düşünce bu kişiyi düşünce yani bir şey aklıma geliyor diyor. Yani aynı şekilde İsa Mesih bizim için kanını döktüğünü en son onun mesajı kanımı iç olduğunu yani bunu hatırlatıyor yani. Ben Songjuam'da mesela benim mektubumda yani Songjuam diye bir heykel var. O da yani anma için. Siz Rabbin kanı gökten gelen o kanı o kandan içmiş olansınız. Biz Mesih inananlar bu dünyadaki herhangi bir şeyle mesela yani kurtulamayız. Bu dünyadan çıkan herhangi bir yani harekette, törenlerle yani bizi akılamaz. Bu sadece bir model oluyor. Bu sadece örnek oluyor, gölge oluyor. Biz imanımız yani bu değil, gökten gelen kandır. O yüzden İsa'nın kanı için. Yani bu İsa Mesih'in son mesajı oluyor. O yüzden siz İtalya'da İsa'nın kanını içtiniz. Biz günahkar değiliz artık. Biz o kanı içerek hastalığımızdan iyileştik. Şimdi artık biz gerçekten Tanrı'nın çocuklar olarak inanıyoruz ve gayretle yani hareket etmemiz lazım, yememiz lazım. Ama bu karşıdan içtiğimiz zaman İsa'nın ölümü onun tekrar geldiğine kadar müsterliyoruz. O yüzden yani ağzımızdan yani İsa'nın kan sesi çıkması lazım. Kilisenin hedefimiz ne oluyor? Bu yılın yani kilisenin hedefimiz ne oluyor? Ruhum ruhsal olalım. Ruhum ruhsal olalım. Ruhum ruhsal olalım. Kiliseyi büyütelim oluyor. Kiliseyi büyütelim oluyor. Yani gerçekten Tanrı'nın sevgisine inanıyorsunuz ve İsa Mesih'in en son kan sesinin mesajını kabul ettiyseniz, itaat ediyorsanız nasıl yani bunu yapmazsınız? İsa Mesih sadece orada oturanlara sadece kanını iç demedi. Bütün insanlığa yani kanını iç demiş oluyor. O kanı içmek lazım ki kurtulur. Çünkü biz onun bedeniz. Biz onun kandan içtiysek biz de yani onun ölümü sürekli müsterleyen Rabbin kan sesi olmamız lazım. Aynı mesaj biz iletmemiz lazım sürekli. Yoksa ne dedi? İsa'nın bedenini yanlış bir şekilde yemiş oluyor. Kendi kanını içmiş oluyor diyor. Kendi günahı yani içmiş oluyor. İsa Mesih'in bedenini günah işlemiş oluyor diye söyledi. Bu çok serçe yani İsa Mesih söyledi değil mi? Bunu yani Rabbin sofrasını iyice anlamadan yiyip içerse yani Mesih'in bedenine günah işlemiş oluyor. Ve kendi günahını içmiş oluyor yani diye söyledi. O zaman yani mahvoluyor değil mi? Yani o yüzden müsterlememek ne kadar kötü bir şey. Müsterlememe günah hakkında Tanrı mutlaka yani hesaplayacak diyor. Ben yani müsterlememe günah denen bir kitap yazdım. Bunu okumanız lazım. Bu ne kadar korkunç olduğunu anlarsınız. Biz sadece yani boş inanca inanan değiliz. Biz kurtulmak için kiliseye geliyoruz. Ben geçmişte yani ilahi gruba teker yani müsterler misiniz diye söyledim. Ondan sonra ilahi grup 99 arkadaşını getirdiler, müsterlediler. Biz yani sürekli çabalıyorsak mutlaka yani insanlar gelecekler. O yüzden bütün gayrette can kurtarmaya çalışmamız lazım. Biz çabalarsak gerçekten İsa'nın kanında yaşam olduğu için yani o yaşam bizi gerçekten kurtarıyor. O yüzden o kan sesi o kan sesini yani iletmemiz lazım. Can kurtarma yani tutkumuz varsa nasıl yani kiliseye insanlar götüremeyiz? Kiliseyi büyütelim diyoruz ama yani siz hareket ediyor musunuz? Bütün insanlar yani burada gayret ederse gerçekten ruhsal bir insan olarak siz çalışıyorsanız gelecek haftada mesela burada yani %99 kişi yani bir kişi buraya getirilirse burası yani bor olacaktı. Ama yani siz yapmıyorsunuz. Başka insanlar yapacak diye yani düşünürse yani Rab ne diyecek? Ey tembel ve kötü köle bana yararsız. Benden ayrıl diyecek yani diyor değil mi? Yani o zaman yani dışarıda dış gıcırtısı olacak diyor. Niçin yani bu şekilde değersiz yaşam yaşamaya çalışıyorsunuz? Pastör yani ip geçirmek için bu kadar, geçinmek için bu kadar yani çok kilise elemanlarla yani pastörlük yapıyor. Hayır yani 100-300 kişi sadece varsa yani iyice pastörlük yapabilir. Yani bizimle hiç alakamız olmayan bir yerde kilise binayı kuruyoruz. Bizim kilise gibi çok harika kilise yoktur. Kore'de bu şekilde çalışan kilise yoktur. Ama daha çok çalışmamız lazım. Can kurtarmak lazım. Can kurtarmak lazım. Yani Rabbin son yani kan sesini işitin. Kanımı iç. Rabbin en son mesaj yani siz kabul edin. İnanın. Yani İsa'ya inanıyorsanız amin deyin. Hep birlikte İlahi 202'yi söyleyelim. 202'yi söyleyelim.